Ayrım 23, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 346. Nihai Yol Ayrımı. Projenin henüz gündeme geldiği günlerde Yeni Şafak gazetesinden İbrahim Karagül, ABD-İsrail füzeleri İran sınırına neden gelecek başlıklı yazısında projeye ilişkin şunları söylüyordu. Dostları, müttefikleri bu çıkışla Türkiye'ye feci bir tuzak kuruyor. 10 yıldır inşa ettiği her şeyi, komşuluk ilişkilerini yok etmek üzere kurgulanmış bir tuzak bu. Türkiye'nin İran, Suriye, Rusya ve diğer ülkelerle karşı karşıya gelmesi ve başına buyruk hareketinin önüne geçilmesi arzulanıyor. Türkiye buna razı gelemez, gelmemeli. Karagül'ün deyimiyle Türkiye buna razı gelecek miydi? Konu 19-20 Kasım 2010'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan NATO zirvesinde gündeme gelecekti. NATO'nun önümüzdeki 10 yılı için savunma hattını çizecek toplantıda füze kalkanının Türkiye'ye yerleştirilmesi konuşulacaktı. Proje aynı zamanda Türkiye'nin İran-ABD geriliminde bulunduğu safı nihai olarak tespit edecekti. Türkiye eğer füze kalkanının kendi topraklarında olmasını kabul ederse, adı geçsin ya da geçmesin İran'a karşı planlanan füze sistemine evini açmış olacaktı. Bu durum iki ülke arasında bir süredir devam eden olumlu ilişkileri bozacaktı. Kalkana hayır demesi ise Türkiye'nin fiili olarak NATO'dan çıkması anlamına gelecekti. Böylelikle Türkiye Batı ile tarihi ittifakına sembolik de olsa son vermiş olacaktı. AKP hükümeti nihai yol ayrımına gelmişti. Hürriyet yazarı Cüneyt Ülsever yaşanan yol ayrımını 26 Ekim 2010 tarihinde şöyle anlatıyordu. Davutoğlu'nun 1. Ortak hedef olarak İran veya Suriye'nin adı belirtilmesin veya 2. Diğer NATO ülkelerine de füze kalkanı konsun mealli teklifleri de meseleyi sulandırmaya yetmez. Adları belirtilmese de füze kalkanının hedeflerinin önce İran sonra Suriye olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Başka ülke veya ülkeler de topraklarına füze kalkanı yerleştirilmesini kabul etseler bile Türkiye başka bir Müslüman ülkeyi açıkça karşısına alan tek Müslüman ülke olacak. 1 Mart tezkeresinin reddi Müslüman Türkiye Müslümanlara silah çekmez jargonuyla takdim edilmemiş miydi? Bu jargon değil miydi Erdoğan'ı Orta Doğu'da kahraman yapan? Müslüman Türkiye, Müslüman İran'a doğru füzeleri nasıl doğrultacak? Bu tavrını Orta Doğu sokaklarına nasıl izah edecek? Erdoğan fikrimi değiştirdi. 5 Kasım 2010 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün katıldığı bir zirve düzenlendi. Zirvede füze kalkanı konusunda NATO zirvesinde gösterilecek tavır ele alındı. Çok değil 3 hafta önce 15 Ekim 2010 tarihinde Başbakan Erdoğan Ankara Lojistik Üssü ve Gümrük İdare Birimlerinin açılış töreninin ardından füze kalkanına ilişkin şunları söylemişti. Tartışılması bizi ilgilendirmez. Bizden böyle bir talepte bulunulmadı. Lizbon zirvesinde de böyle bir emri vaki ile karşı karşıya olmamız söz konusu değil. Erdoğan eğer söz konusu görüşü konusunda ısrarcı ise zirveden füze kalkanına red yanıtı çıkacaktı. Ancak beklenen olmadı. Hükümete yakın Sabah gazetesine Çankaya zirvesinin ertesi günü düşen habere göre zirvede kalkan projesi kabul edilmişti. 3 hafta önceki tavır değişmişti. Başbakan Erdoğan zirve sonrası Reuters'a artık füze kalkanının kabul edildiğini, meselenin teknik boyutlarının tartışıldığını gösteren şu sözleri söylüyordu. Füze kalkanı projesinde netleşmesi gereken teknik bazı konular var. Buna kim komuta edecek, butona kim basacak? Bu tür konular netleştiğinde bu konudaki nihai kararımızı vereceğiz. Erdoğan bu sözleri söylese de Cumhurbaşkanı Gül Türkmenistan gezisinden dönerken kalkan için şöyle konuşuyordu. Türkiye NATO'nun parçası olan bir ülke. Amerikalılar İngilizler kadar o işin içinde olan fedakarlık yapan bir ülke. Bunlar teknik konular. Teknik detaylarına sahip olunmazsa farklı şeyler çıkar ortaya. Savunma sisteminde sistemin bölünmezliğinden bahsediyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Gül, NATO üyesi ülkelerin liderlerine Çankaya zirvesinde alınan kararı içerdiği belirtilen bir mektup göndererek kalkanın bir ülke adı zikredilmeden devreye girmesi durumunda Türkiye'nin yeşil ışık yakacağını işaret ediyordu. Kısacası füze kalkanının kabul edileceği o tarihlerde netleşmişti. Zaman gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye'den Lizbon zirvesi öncesi kararını iletmesini ve zirvede Türkiye'yi kimin temsil edeceğinin belirlenmesini istiyordu. Başbakan Erdoğan, 12 Kasım'da başlayan Seul'deki G20 zirvesinde Lizbon'a Cumhurbaşkanı Gül'ün gideceğini bizzat duyurdu. Gül'ün zirveye gitmesinin anlamı açıktı. Türkiye füze kalkanı projesine evet demişti. Başbakan Erdoğan zirvede füze kalkanına ilişkin bir teknik detay daha veriyor, füze kalkanının yönetiminin Türkiye'nin elinde bulunması gerektiğini söylüyordu. Başbakanın bu sözleri Washington'da espri konusu yapılıyordu. Zira NATO projelerinde söz konusu yönetimin bir ülkeye bırakılması söz konusu değildi. NATO sözcüsü James Apatry, NATO operasyonu söz konusuysa butona NATO basar diyerek Erdoğan'ın açıklamalarını reddetti. Kediye kedi. Nihayetinde NATO zirvesine gelindiğinde artık Türkiye'nin füze kalkanına evet diyeceği belli olmuştu. Kalkanın yönetiminin kimde olacağı tartışma konusu dahi olmazken füze kalkanının hedef ülkesinin ismi zikredilmedi. Zira ismi zikredilmese dahi hemen herkesin ortak görüşüne göre hedef İran'dan başkası değildi. Türkiye zirvede füze kalkanına evet diyerek ne kadar reddederse etsin, İsrail'in savunmasına katkı sağlayan bir karar veriyordu. Zira İran'ın birincil düşmanı olan ülke İsrail'di. NATO'nun İran'ın adını telaffuz etmemesi ise önemsiz bir ayrıntıdan ibaretti. Bunun iç politikaya dönük bir hamle olduğu tartışmasız bir gerçekti. İmzaların atılmasının ardından Sarkozy gerçeği net olarak dile getiriyordu. Tehdit İran'dır, füze rampası İran için kurulacak, biz kediye kedi deriz. İran'da kediye kedi diyor olacak ki Lizbon'da NATO konuyu görüşürken İran Devrim Muhafızları Komutanı General Amir Ali Hacizade, topraklarını bize karşı füze fırlatma rampası olarak kullandıracak her ülke düşman ülke muamelesi görecektir diyerek Türkiye'ye mesaj veriyordu. Davutoğlu tezleri çöktü. Zirvenin tartışmasız kaybedenlerinden biri ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Komşularla sıfır sorun politikasını teorileştiren Davutoğlu'nun akademi yıllarından beri savunduğu görüşleri bizzat kendi bakanlığında çöküyordu. İran'a karşı Batı'nın ve İsrail'in savunmasını üstlenen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı söz konusu durumu nasıl açıklayacaktı? Milliyet yazarı Kadri Gürsel 21 Kasım 2010'da zirveye ilişkin değerlendirmelerinde söz konusu durumu şöyle anlatacaktı. Türkiye o radarları kabul etmekle İran'ın elindeki en büyük caydırıcılık unsuru olan ileride nükleer başlıkta taşıyabilecek balistik füzelerini etkisizleştirecek bir operasyonun ön cephe ortağı haline gelmişse, İran'la sorunum yok diyenler artık bu saatten sonra önce İran'daki kargalar güler. Gerçeğin saati Lizbon'da gelip çatmış, sıfır sorun adlı Orta Doğululaştırmacı mefkure zail olmuştur. Artık AKP iktidarının öncelikli meselesi, kendi ideolojik dış politikası doğrultusunda koşullandırdığı İslamcı, muhafazakar, milliyetçi kamuoyuna NATO radarlarını benimsetmenin yollarını aramaktır. Muhafazakarlar bozuldu. Gerçekten de olay muhafazakar çevrelerde tartışılıyordu. En çok ses getireninden bahsedelim. Muhafazakar şair İsmet Özel katıldığı bir televizyon programında karşısında oturan bir diğer muhafazakar yazar Hilmi Yavuz'a şöyle sesleniyordu.
Önce Hilmi Yavuz nereden emir alıyor da bu tartışmayı başlattı? Türkiye son günlerde füze kalkanı meselesiyle beraber dünya Müslüman halkları aleyhine bir tavrın yürütücüsü oldu. Füze kalkanı meselesi dünya Müslümanlığına karşı bir meseleydi. Türkiye onun için burada bir zafer diyor. İran'ın adı anılmamış da filan. Şu anda Hilmi Yavuz'un emir aldığı çevreler Müslümanlardan yana insanlar oldukları izlenimini vermek isteyen çevrelerdir. Türkiye'de hala Müslümanlığın önemli ve korunmaya değer bir şey olduğunu söyleyen insanlar var. Şu anda İslam dünyasına büyük bir saldırı vuku bulmuştur. Bu Naipaul'la filan idare edilmeye çalışılıyor.
Peki tüm bu sorulardan hareketle acaba hükümet zirveden çok önce füze kalkanı konusunda ABD'ye güvence vermiş olabilir miydi? Füze kalkanı bir oldu bittiyle mi Türkiye'nin önüne konmuştu? Yoksa kapalı kapılar ardında bir mutabakat var mıydı? Önce açık kaynaklardan söz edelim. Washington Post'un kehaneti. Füze kalkanı projesinin konuşulduğu Lisbon zirvesinden bir ay önce Washington Post, Türk yetkililer füze kalkanının İran'a sınırı olan Doğu bölgesini de kaplayacağı konusunda garanti temin etmek istiyor şeklinde yazıyordu. Bu cümle ABD nezdinde Türkiye'nin füze kalkanını kabul ettiğinin kanıtıydı. Gazetenin iddiasına göre Türkiye füzenin kendisini de içermesini istiyordu. Abdullah Gül 3 Mart 2010 tarihinde aralarında eski Türkiye Büyükelçisi Morton Abramovitz'in de olduğu öne sürülen ABD'li bir grupla yaptığı çay sohbetinde füze kalkanı konusunda mesaj veriyordu. Grupta bulunan Forbes dergisinin yazarı Claudia Rosett'in aktardığına göre Gül İran'ın nükleer bomba elde etmeyi amaçladığı yönündeki kuşkulara katıldığını, hatta İran'ın atom bombası istediğine dair hiç şüphesi bulunmadığını söylemişti. Gül'e atfedilen sözler Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı. İşte Türkiye'nin füze kalkanını çok daha önceden kabul ettiğine ya da iktidar içinde belirli isimlerin bu konuda olumlu görüş belirttiğine dair şüpheler WikiLeaks belgeleri sayesinde doğrulandı. Vecdi Gönül 9 ay önce kabul etmiş. 26 Ocak 2010 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği kaynaklı belgede Vecdi Gönül ile ABD Savunma Bakanı Robert Gates görüşmesi ele alınıyordu. Belgede Gönül'ün konuşmalarına dayanılarak Gönül'ün füze kalkanını Türkiye'de görmek istediği, yalnız Doğu Avrupa'yı kapsayan projeden ise rahatsız olduğu anlatılıyordu. Gönül'ün sözleri belgede şöyle geçiyordu. Türkiye Savunma Bakanı Gönül, eski Amerikan yönetimi tarafından kullanılan ve Türkiye'yi içermeyen politikanın yerine yenilikçi bir tutumla aşamalı uyarlanabilir yaklaşımın daha iyi olduğunu belirtmiştir. Gönül'ün bu fikrine katılan Gates, Polonya ve Romanya'nın SM-3 füzelerini bulundurma anlaşmasını hatırlatmıştır. Buna ek olarak da burada bir radar sistemi bulunmadığı sürece Türkiye'nin doğusundaki bazı önemli bölgelerin sistemin kapsam alanı dışında kalacağını söylemiştir. Radar konusundaki müzakerelerin hükümet içinde devam ettiğini Gates'e bildiren Gönül, ABD'nin değerlendirdiği alternatif bölgeleri sormuş, Güneydoğu Avrupa'daki bazı ülkelerin de konuya istekli yaklaşabileceğini, ancak Türkiye'nin radar yerleştirilmesi için en uygun yer olduğunu sözlerine eklemiştir. Bakan Gates, yeni yönetimin yaklaşımının eskisine oranla Amerika'nın savunmasını zaafa uğratmayacak şekilde müttefiklerinin ve ordularının korunmasını çok daha erken sağlayabildiğini söylemiştir. Gönül'ün aynı gün söylediği ve İran'ın tehdit olduğuna ilişkin sözleri ise ABD Büyükelçisi tarafından özellikle dikkat çekilen bir diğer noktaydı. Büyükelçi Gönül'ün konuşmasını şöyle aktarıyordu. İran konusuna tekrar gelindiğinde ise Gönül bu ülkenin uranyum zenginleştirme programına değinmiş, Ankara'nın İran'ın arz ettiği tehditten endişe duyduğunu ancak İran'ın nükleer silah ürettiğine dair uluslararası kamuoyunun kesin delil sahibi olmadığını da belirtmiştir. Türkiye'nin İran'dan herhangi bir saldırı beklemediğini söyleyen Bakan Gönül, bir hava savunma sahasının oluşturulmasının İran'ın Ankara ve Avrupalı müttefiklerine karşı oluşturduğu tehdit adına son derece önemli olduğunu söylemiştir. Yorum: İran'ın Avrupa için bir tehdit arz ettiğinin Bakan Gönül tarafından dile getirilmesi, Türkiye'nin böyle bir tehdidi reddeden eski açıklamalarından farklıdır. Bakan Gönül, füze savunma sisteminin sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı savunacak bir şekilde tasarlanabileceğini de ifade etmiştir. 16 Şubat 2010 tarihinde ABD Büyükelçiliğinden gönderilen belgede, füze kalkanı projesi Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile ABD Savunma Sekreteri Robert Gates görüşmelerine dayanılarak 13-16. Maddelerde ele alınıyordu. Belgeye göre NATO toplantısında karara bağlanan füze kalkanı projesinin NATO toplantısından 9 ay önce hükümet tarafından büyük oranda kabul edildiği anlaşılıyordu. ABD Büyükelçisi James Jeffrey'in ABD'ye ilettiğine göre Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'yi de kapsayan yeni kalkan projesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek şunları ifade ediyordu. Madde 13. SNF. Milli Savunma Bakanı Gönül, bir önceki anlaşma Türkiye'yi içine almadığı için ABD'nin yeni aşamalı uyarlama yaklaşımının önceki yönetimin yaklaşımından daha iyi olduğunu söyledi. Savunma Sekreteri, Romanya ve Polonya'nın da SM-3 füzelerine ev sahipliği yapmak konusunda anlaştığını belirterek hemfikir olduğunu gösterdi. Ayrıca Türkiye'ye bağlı bir radar olmadıkça ülkenin doğu kısmındaki belirli bölgelerin sistem tarafından kapsanmayacağını vurguladı. Madde 14. SNF. Gönül savunma sekreterine radar konusundaki tartışmaların Türk hükümeti içerisinde sürmekte olduğunu ve ABD'nin ne gibi alternatifler üzerinde durduğunun soruşturulduğunu belirtti. Savunma sekreteri ise Güneydoğu Avrupa'daki diğer ülkelerin radara ev sahipliği yapmakla ilgilenebileceği şeklinde yanıt verdi. Ancak en iyi konumdakinin Türkiye olduğunu tekrarladı. Savunma sekreteri yeni yönetimin yaklaşımını memnuniyetle kabul etme nedenlerinden birinin ise yeni yaklaşımın ve ABD'nin de emniyetine de gölge düşürmeden müttefikler ve askeri birlikler adına bir önceki programa nazaran daha erken koruma sağlaması olduğunu belirtti. Madde 15 SNF. İran'a dönersek, gönül zenginleştirme programına atıfta bulunarak Ankara'nın İran tehdidi konusunda kaygılı olduğunu kabul etti. Ancak uluslararası çevrelerin bir silahlanma programının var olduğuna ilişkin herhangi bir kanıtı olmadığını da sözlerine ekledi. Gönül Türkiye'nin İran'dan herhangi bir saldırı beklememesine karşın İran'dan Türkiye'nin Avrupa'daki müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdidin hava savunma kapasitesini önemli kıldığını söyledi. Yorum: İran'ın Avrupa için bir tehdit olabileceğini kabul etmesi söz konusu tehdidi hafife alan daha önceki Türk söylemlerinden ayrılmaktadır. Sistemin yalnızca Türkiye değil tüm Avrupa'nın güvenliği için tasarlanacağını yineledi. Madde 16 SNF. Savunma Sekreteri İran'ın nükleer silahlanma programını iletmesi halinde bölgedeki diğer ülkelerin de aynı şekilde hızla silahlanabileceği konusunda uyardı. Ek olarak kimi noktada İsrail'in askeri harekatın gerekli olduğuna karar vermesinin iyi bir şans olduğunu belirtti. Türkiye kaçınılmaz olarak bölgedeki herhangi bir çatışmanın dışında kalamayacağı için uluslararası çevreler İran'ın çalışmalarını durdurma çabası içinde olsalar da askeri açıdan hazırlıklı olmalı ve Ankara savunma sistemleri edinmek konusunda tereddüte düşmemelidir. WikiLeaks belgeleri Washington Post'un tespitleriyle tamamen örtüşüyordu. İran tehdidini öne çıkarmayın. Yine 25 Şubat 2010 tarihinde William Burns ile Feridun Sinirlioğlu görüşmesinde konuya ilişkin önemli bir detay daha vardı. Feridun Sinirlioğlu'na dayanılarak füze kalkanına ilişkin belgede verilen ayrıntı şöyleydi. Füze savunma sistemi. Sinirlioğlu projeyle ilgili Rusya'nın tepkisini sordu. Burns, Rusların çok daha rahat olduğunu ve önce ikili sonra Rusya-NATO arasında görüşmeler yapmayı beklediklerini söyledi. Sinirlioğlu Erdoğan'ın Gates ile yaptığı görüşmede dile getirdiği İran tehdidinin öne çıkarılmaması talebini yineledi. Kısacası İran tehdit idi, füze kalkanı İran içindi. Ancak bu ifade çok fazla öne çıkarılmamalıydı. Türkiye dış politikasının ikili karakterini gösteren önemli satırlar bu şekildeydi. Sıkıştırılırsa bizim tarafımıza geçecek. Bu konuda bir belge daha vardı. 13 Ekim 2009 tarihinde 09 Ankara 1472 kodlu belgede Türk yetkililerle ilkin ve her şeyden önce füze savunma sistemi konusunda görüşecek bir diplomata ön bilgiler veriliyor. Füze kalkanının ABD için öncelikli gündem olduğu vurgulanıyor. Değerlendirmeye göre Türkler ABD füze savunma planlarının güncelleşmesinden çok memnun kalacaklar. Ama füzeleri Türkiye'ye yerleştirme talebi için siyasal ortam karışık. Çünkü Türkiye hükümeti ABD ile güçlü ilişkilerini sürdürürken hem İslam dünyasıyla hem de Rusya ile bağlarını korumak gibi ince bir çizgi tutturmayı sürdürüyor. Ardından Büyükelçilik füze kalkanı kulisi yapmak üzere gelen diplomatına şunu tembihliyor. Hükümet herhangi bir füze savunma programının özel olarak İran'a karşı ve bariz biçimde İsrail'i destekleme amaçlı olmadığını açıkça gösterebilmeli. Çok açık olarak ABD, Türkiye'nin Orta Doğu'daki ikili diplomasisini sürdürebilmesi için böyle bir esnekliğe ihtiyacı olduğunu biliyor ve bunu bir anlamda anlayışla karşılıyor. NATO belgelerinde İran adının geçmemesinin bu politik esneklik ile ABD tarafından anlaşıldığı belgelerde görülüyor. Belgede aynı zamanda sistemin NATO kumanda ve denetiminde bir NATO sistemi olduğunun açıklıkla Türk yetkililere belirtilmesi gerektiği söyleniyor. Bu bağlamda Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu merkezleri koruyacak bir iç füze kalkanı kurma çabalarının da destekleneceğini ekliyor. Sistemin NATO'nun gelecekteki herhangi bir kumanda ve denetim yapısıyla işleyebilecek biçimde olacağını vurgulayın deniyor. Başka bir deyişle, füze kalkanı başbakanın önce söyleyip sonra geri aldığı sözleri yalanlıyor. Kalkanın komutasının kesinlikle NATO'nun elinde olacağının bir yıl önceden Türkiye'ye aktarıldığı belgelerden açıkça anlaşılıyor. Belgede Türkiye'nin pozisyonu için şu inanılmaz ifadeler yer alıyor. Türk hükümeti bazı önemli sonuçlar aldığımız nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarımızda güçlü bir ortaktır. Politik olarak Türkiye İran konusunda kendini Rusya ile bizim aramızda konumlandıracak. Sıkıştırılır ve zorlanırsa bizim yanımıza kayacak. Nitekim sıkıştırılan Türkiye ABD'nin yanında yerini alıyordu. NATO şemsiyesine alınmalı. 26 Ocak 2010 tarihli belgede ise Erdoğan ile Obama görüşmesi anlatılıyor. Erdoğan'ın hem iç politika hem de İran politikasındaki maliyetlerin azaltılmasında füze kalkanı NATO şemsiyesi altına alınmalı dediği belirtiliyor. Kısacası füze kalkanı projesinin NATO toplantısında görüşülmesinden neredeyse bir yıl önce Başbakan Erdoğan'ın projenin NATO şemsiyesi altına alınmasını istediği anlaşılıyor. Bu haliyle bakıldığında hükümetin iç politikada NATO toplantısında direniyor görüntüsünün gerçekçi olmadığı görülüyor. WikiLeaks belgeleri füze kalkanı projesinin AKP'nin hassasiyetleri de dikkate alınarak 2010 yılının Şubat ayı içerisinde mutabakatla çözüldüğünü gösteriyor. Kalkanın Malatya Küreci'ye yerleştirileceği kesinleşti. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 357.